Merhaba kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'da Gazali Mektebi programıyla huzurlarınızdayız. Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmüt Hocam'la birlikteyiz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Sevgili hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk Safa kardeşim. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Allah razı olsun inşallah. Sevgili hocam ilim bahsinden berdevam oluyoruz şu an. İmam Gazali talebelere öğütler veriyor, tavsiyeler veriyordu. Biz de sizden dinliyorduk sizin aracılığınızla. Şimdi ben de önümde açtım, bakıyorum o tavsiyelere. Bir tavsiyesi var ki çok ilgi çekici. Diyor ki ilme yeni başlamış olan kimseyi şüpheli şeylerden uzaklaştırmak yeni Müslüman olan bir kimseyi kafirler arasına girmekten sakındırmaya benzer diyor. Yani bu şüpheli şeylerden kastı benim anladığım ilimde netameli, zor ya da tartışmalı konular mıdır acaba? Neler söylersiniz? Buyursunlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Şimdi bahsettiğiniz konu ve soruyla alakalı olarak Gazali ilim talep eden bir kimsenin dördüncü temel vazifesi diye bir başlık açıyor. Ve burada diyor ki ilim tahsiline başlayan kimselerin münakaşalardan, münazaralardan, ihtilaflı ve ifade ettiğiniz gibi netameli, kişiyi hani zihni belki buhranlara götürecek veya ilim tahsiline uzaklaştıracak şeylerden uzak durması, ilim tahsiline başlayan kimselerin bunlara çok fazla girmemesi, bu şekilde bir durumla karşı karşıya olmaması gerekir. İlim tahsil eden kimselerin temel vazifelerinden bir tanesi de budur diyor. Bunu şöyle temellendirmek gerekiyor öncelikle. İlim tahsili insanlarla ihtilaf etmek, insanların ihtilaf ederek zihnini karıştırmak. Hani önceki ders ve programlarımızda konuşmuştuk. Münazarayla alakalı olarak söylemişti İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunu. Bir maslahatın olmayacağını bilmesine rağmen konuşulduğunda ve özellikle insanlar karşısında, avam karşısında gerek sosyal medyada, gerekse televizyonlarda, gerekse yazılı mecraların olduğu yerlerde insanların akidesini kuvvetlendirmeyecekse, ahiretini mamur etmeyecekse, ilmi ve irfani olarak terakkiye vesile olmayacaksa, kişinin marifetullah'a ulaşmasını temin etmeyecekse, münazaranın caiz olmadığını ifade etmişti. Bu sebeple ilim tahsil eden bir kimse şayet bu türlü ihtilaflar çıkarmak ve buradan hareketle ön plana çıkmak maksadıyla bu işe başlıyorsa zaten bunun maksadı İlim tahsili ve rızayı ilahi değildir. Bu sebeple diyor İmam Gazali, işin başında bir kimsenin mutlak surette ne okursa okusun, fıkıh okuyorsa insanlara fetva vermekten, tefsir okuyorsa o alelade, herhangi bir yerde, camide veya akrabaların arasında, talebelerin, arkadaşlarının içerisinde, insanların zihnini bulandıracak surette aslında sizin bildiğiniz şey var ya, o öyle değildir. İşte bunun aslı şudur. Bu tefsirde şöyle ifade ediliyor diyerek zihin bulandıracak, kafa karıştıracak şeylere girmemesi, girişmemesi gerekir. Neden? Çünkü hatta diyor bu konuştuğu konu dünyevi ilimlerle veya uhrevi ilimlerle alakalı da olsa fark etmez diyor Gazali. Neden böyledir? Çünkü bu türlü bir durum insanın zihnini bulandırır. Yani mütalaa edecek, terakki sağlayacak fakat buradan terakki sağlaması gerekirken ben bunu okuyayım ve insanlara böyle dikkat çekmek için nakledeyim. Ben bunu okuyayım, insanlar arasında çok şey bildiğim zannedilsin diyerek nakledeyim. Ben bunu mütalaa edeyim, bunu alayım, bunu belirli bir yerde paylaşayım, biraz fark edileyim. Hani halif tuğraf denilir ya mesela, muhalefet et, meşhur ol. Kabilinden bir yaklaşım ile, enaniyet maksadıyla bunları öğreniyorsa şayet, bu kimsenin terakkisi de mümkün değildir. İlim tahsil eden bir talebeye nitekim bu da yakışmaz diyor. Bu neye benzer? Hani herhangi bir altyapısı olmadan, ilmi zemini oluşmadan, kendinin sabiteleri henüz tekevvün etmeden, sabit kadem olabileceği ve akidesini muhafaza edebileceği bir ilmi altyapıyı oluşturmadan ihtilaflara girmesi, ihtilaflar çıkarması, insanlarla belirli şeyleri münazara etmeye kalkışması, herhangi bir istidatı olmadan, herhangi bir tecihizatı olmadan kafirlerin arasına girip mücadele etmeye benzer diyor. İslam'ın ilk yıllarına baktığımız zaman Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı ve gazvelerinde belirli kriterler müvacihesinde mücahitleri seçmişti. Belirli bir yaş kriteri vardı. Belirli bir
devesi olacak gibi
tabii
şeyler vardı.
Teçhizatı hani üst düzey kriterler değildi belki ama sonuç itibariyle insanların göz göre göre tabiri caizse telef olsun diye düşman karşısına çıkarılan kimseler değildi bu mücahitler, şehitler, ashab-ı kiram efendilerimiz. Bundan daha ötesi Efendimiz aleyhissalatü vesselam belirli düşmanlar, İslam'ın düşmanı olan kimseler söz konusu olduğunda bununla savaşmaya, bunu öldürmeye, bunu yok etmeye kimler gönüllüdür, kimler gidebilir, bu işi kim yapabilir diye soruyor. Veya savaşın kızgınlaştığı ve artık cihadın yoğunlaştığı bir gazve esnasında bu sancağı kim taşıyacak diye belirli kimselerin istidatı ve iştiyakı olan kimselerin ön plana çıkmasını istiyor. Yani orada belirli kriterler arıyor. O kriterler müvacihesinde her talip olan kimseye bunu vermiyor mesela. Her isteyen kimseye bunu tevdi etmiyor. Hayber Kalesi'nin fethiyle alakalı mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarın bu sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki kılıcımı diyor. Öyle bir kimseye vereceğim ki onunla fetih müyesser olacak diyor. Şimdi içerisinde Hazreti Ömer'in olduğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlığıyla bilinen büyük sahabilerin olduğu kimseler kendisine bu taltifin ve ikramın yapılması için dua ediyor. Hazreti Ömer herhalde bu benimdir, ben olsam diyerek içinden geçiriyor. Ama Hazreti Ali'ye veriyor Hazreti Peygamber. Belirli kriterler var. Dolayısıyla istidatı ve iştiyakı belirli altyapısı olmaksızın hani yapacağı şeyden çok yıkacakları varsa bu kimsenin birkaç şey öğrendim diyerek piyasaya çıkması caiz değil.
Nitekim yakın zamanda sosyal medyada böyle bir gündem oluştu. Çok da girmek istemiyorum meseleye ama ilim adamı olduktan sonra bu tarz tartışmalara girmekte bir beis var mı? Yani hani bazı konular var ki halkın önünde konuşmak sahih bilgileri de ifsad edecek bir duruma gelebiliyor. İşte kelami bazı konularda konuşmak. İki akademisyen ya da 5-10 akademisyen çıkıp o kadar ileri düzeyde konular konuşuyorlar ki insanlar yani ne düşüneceğini artık şaşıracak duruma geliyor ve çok imani konularda bu tarz sorunlar yaşanıyor. Yani bir de hani hakikat ayakkabısını giyene kadar yalan dünyayı dolaşırmış diye bir söz vardır ya. Yani bu yanlış bilginin dolaşımı o kadar hızlı oluyor ki yani araştırmalar 6 kat daha hızlı yayıldığını gösteriyor hocam. Yalanın, yanlış bilginin doğrudan 6 kat daha hızlı çünkü yayıldı. İçerisinde bir sansasyon var.
Evet.
Bir şekilde o yanlışlığın içerisinde bir sansasyonel bir hareket var. Dikkat ve ilgi çekici bir unsur olduğu için de galiba başka tabii ki parametreleri de vardır ama 6 kat daha hızlı yayılıyor. Ve bununla mücadele etmek iyice zorlaşıyor. Yakın zamanda maalesef böyle bir şey yaşandı. Yarım yamalak bir şeyler bilen bir arkadaşımızla, yine yarım yamalak bir şeyler bilen bir başka insan, bir işte sosyal medya mecralarından birinde buluşuyorlar. Hazreti Ayşe ile alakalı bir takım konuşmalar gerçekleşiyor orada. Daha sonradan hocalar çıktılar, açıklamalar yaptılar, ilim adamları açıklamalar yaptı. İşte ateistler, deistler, gnostikler, agnostikler herkes açıklama yaptı. Neticede anlaşıldı ki iki taraf da bilgi noktasında çok noksanlar.
Bilmiyorum.
Yani agnostiyim diyen adam da çok kendine göre bir agnostik. İşte şeriatla alakalı savunma noktasında Allah var o arkadaş biraz daha bu konuları bilgili olan birilerine sor falan diye birkaç kez söylüyor. Ama yine de netice itibarıyla İmam Gazali'nin tam da söylediği şey ortaya çıkıyor hocam. Yani tam olarak vakıf olmadan çıkılmış bir tartışma ve topluma mal olmuş bir tartışma ortamı bütün ülkenin gündemini oluşturdu. Ve işte tezvirat doğrusuna ulaşamayan insanlar için tamamen bir infial uyandırdı bu. Yani onlar artık o videoyu izleyip de sahih bilgiye ulaşmayan milyonlarca insan var. Aa böyleymiş deyip o insanlar orada kaldı mesela. Çünkü onlara daha hızlı gitti.
Veya doğrusunu elde edinceye kadar zaten iş işten geçmiş oldu.
Bir de hocam doğrusuna ulaşmak zahmet her zaman zahmet. Şimdi çünkü farklı görüşler var her konuda. Ya ben şu konuda doğrusunu öğrenmek istiyorum diyen adamın ne yapması gerekiyor? İnternete girecek bismillah her şeyden önce bir araştıracak. Bir bakacak ki orada ya birinci görüş var, ikinci görüş var, üçüncü görüş var, 50 tane görüş var. Hadi diyelim ki iki görüş var. Bu iki görüşten birinin sahih olması lazım gelir ya da doğru olması lazım gelir, mantıklı olması lazım gelir. Bunu bulana kadar da daha ileri düzey bir okuma yapması lazım ya da dinleme yapması lazım. Doğruyu öğrenmek her zaman daha zahmetli.
Ya hem daha zahmetli bir de şöyle bir durum var. İmam Gazali bunları söylerken Kendisi bu söylediklerin dışında olan bir kimse değil. Gazali'nin son yazdığı kitap, ölümünden birkaç gün önce tamamladığı kitap İlcamül Avam an İlmil Kelam'dır. Yani orada sadece kelam ilminin avamdan uzak tutulması veya avamın, insanların, halkın kelam ilmiyle ilgilenmemesi gerektiğini söylemiyor. Zihni karıştıran ve bulandıran, insanları ehl-i sünnet akidesinden uzaklaştıran, her şeyden insanların, halkın ve avamın uzak durması gerektiğini ifade ediyor. Bir de şöyle düşündüğümüz zaman niçin böyle bir durum var? Demek ki Gazali zamanında da böyle durumlar söz konusu olmuş. Günümüzde zaten artık her şeye en hızlı surette ulaşılabildiği, hani fast food kültürü dediğimiz surette hızlı, basit, işimizi görecek düzeyde ulaşıp sonrasında çöpe attığımız, artık çok fazla ilgilenmediğimiz her şeye fast food diyoruz. Bundan dolayı insanların bu kadar bilgiyi öğrenmesi neticesinde şunu sorması gerekiyor. Bu benim ahiretim için ne ifade edecek? Dünyadayken kulluğumu nasıl ikmam ve itmal edecek? Yani kulluğumu kuvvetlendirecek mi? İbadetlerime dört elle sarılmamı mı kuvvetlendirecek? Akidemi mi tahkim edecek, muhkem hale getirecek? Ve nihayetinde marifetullah'a ulaşmamı vesile olacak mı? Bahsettiğiniz konular mesela Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin evliliğiyle alakalı problemler. Bunu şöyle ifade etmek gerekiyor. Veya işte tartışılan bir takım İhtilaflı akidevi meseleler ve mevzular, hani akidevi meselelerde taklit olmaz. Mutlaka o kimsenin, herhangi bir kimsenin o akidevi meseleye iman etmesi gerekiyor. Ben babamın Allah Teala'nın bir olduğuna iman ettiğim gibi iman ettim diyemez. Ben Allah Teala'nın bir olduğuna iman ettim diyecektir. Akidede taklit caiz değildir. Şimdi bahsi geçen bu evlilik yaşıyla alakalı mevzuda ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemindeki sahabiler, ne o dönemde İslam'ın düşmanı olan müşrikler, ne sonraki dönemlerde zındıklar dediğimiz İslam'da ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ve siret-i zatiyesinde açık arayan kimseler böyle bir ihtilafın içine girmemiş, böyle bir şeyi nakise olarak görüyor musun? Bak Hazreti Ayşe de zaten onların ifadesiyle, Ayşe de zaten küçük evlendirilmiş, böyle bir noksanlık var, böyle bir problem var diye dile getirilmemiş. Son zamanlarda bu ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittibamızı kuvvetlendirecek, ne büyük yaşta evlendiyse Hazreti Ayşe'ye saygımızı artıracak, küçük yaşta evlendiyse sevgimize zedeleyecek veya halel getirecek bir durum değilken, böyle bir ihtilaflar yumağın içerisinde kendimizi buluyorsak eğer, müstakil bir gündemimiz olmadığı içindir. Hani şöyle çok net bir ifade var. İnsanların geçim sıkıntısı bittikten sonra artık can sıkıntısı başlıyor.
Doğru.
Temel meşgaleleri ve mesuliyetlerini yerine getiren veya halleden kimseler boşta kaldıktan sonra can sıkıntısıyla yaptıkları ve imar ettikleri şeyleri bozmaya ve bunlara halel getirmeye dönük hamlelerle artık hayatını idame ettirmeye başlıyor. Kişi belirli bir dönem herhangi Hazreti Ayşe'nin veya Hazreti Peygamber'in ailesiyle alakalı, mahremiyle alakalı bir problemi yok. Ama artık iş güç bitti, ilgilenebileceği veya yerine getirebileceği bir meşgalesi ve meşguliyeti yok. Bu sefer vesveseyle beraber oraya sarmaya başlıyor. Hayır, senin gündemin o değil. Bu senin imanını ve akideni artırmayacak. Böyle bir durum olsa şayet Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Osman ve diğer ashab-ı kiram efendilerimiz, sonrasındaki müçtehitler ve günümüzde hakeza ilim erbabı ve irfan sahibi kimseler, bunlarla zaten açıklar.
Ki bazı noktalarda Efendimiz'e sahabe-i güzin efendilerimizden, ya Resulallah bu senin görüşün müdür yoksa Kur'an'ın ya da Rabbimizin bir emri midir falan diye sorduklarını sanki biliyoruz değil mi hocam? Yani mesela, bu bağlamda değerlendirilir mi bilmiyorum ama böyle bir şey geldi aklıma.
Yani bu zaten hani bir nakisi olarak sorulmaya bile gerek görülmemiş bir durumdur. Hani toplumsal ahlakın yerlerde gezmesinden kaynaklı olarak haşa sorma ihtiyacı hissetmediler değil. Demek ki makul ve meşru bir durum var ki hani bu gündeme bile gelmemiş. Hı hı hı. Kur'an-ı Kerim bunun açıklama dahi yapmamış. Böyle bir durumu kalkıp da bizim ya bu şunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Bu türlü bir konuşma Hazreti Peygamber'in mahremiyle alakalı konuşmaktır. Hı. Herhangi bir kimseye bile yaşını bugünümüzde soramazken, herhangi bir kadına kaç yaşındasın diye soru tevcih edemezken, herangi bir kimseye maaşın nedir diye soru yöneltemezken, herhangi bir kimseye çoluk çocuğuyla alakalı, sağlık sıhhatiyle alakalı, mahremiyle, yatak odasıyla alakalı herhangi bir, bırakın soru sormayı, kendi kendimize düşündüğümüz zaman bile ahlaki zafiyet olarak değerlendirirken, bütün her şey ortada ve usve-i hasene diye Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın en mahrem mevzularını bağlamından uzaklaştırmak ve çerçevesinden, kapsamından çıkararak masaya, ameliyat masasına yatırılmış bir kadavra gibi yatırmak bir kere bir Müslümanın ahlakına da yakışmıyor, imanını da tahkim etmiyor, ahiretini de mamur etmiyor. Bunu bu şekilde görmek gerekiyor. Yani bu türlü bir mevzu münazara ortamlarının, sohbet ortamlarının basit bir mezesi değildir. Olmaması gerekir. Bu sebeple hani konumuz şeyle açıldı, ihtilafa ve ihtilaflı mevzulara girip girmemesiyle, şu anda her şeyin hem teşhir edildiği, hem gösterildiği, hem de buradan nemalandığı bir zaman diliminde maalesef yaşıyoruz. Yaşadığımız zaman dilimi böyle bir zaman dilimi. O yüzden meşhur olmak için muhalefet etmek, kıylu kal ile, böyle kıyıl görüşler dediğimiz zayıf görüşler ile piyasayı meşgul etmek, insanların zihnini meşgul etmek. Yani bunu düşününüz, orta halli bir Anadolu insanı bile artık bunu konuşur hale geliyor. Ama bizim daha ehem, daha mühim, daha önemli mevzularımız varken, Müslümanlar dağılma noktasında karşı karşıya kalmışken, Gazze'deki durumlar ortadayken, ahiretimizi imar edebileceğimiz durumları konuşmazken, kızların, erkeklerin, büyüklerin, küçüklerin, gençlerin, yaşlıların, kadın erkek fark etmeksizin bütün insanların ahlakıyla alakalı, imanıyla alakalı, ibadetleriyle alakalı büyük bir dezenformasyon, dejenerasyon ve bir zafiyet ortadayken, bizim dünyevi ve uhrevi olarak imanımızı ve irfanımızı, ahiretimizi mamur etmeyecek bir girdabın içerisine girmek, Müslüman için malayani ile iştigal etmektir.
Evet.
Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam min husni islamil mer'i terkuhu malayanihi buyuruyor.
Evet.
Müslümanın en önemli güzelliklerinden bir tanesi malayani olan, kendisini ilgilendirmeyen, kendisi içinde bir şey ifade etmeyen, dünya ve ahireti için bir anlamı olmayan şeyleri terk etmesidir,
evet,
buyuruyor. Bu sebeple bu türlü bir konuyu, hani Hazreti Peygamber'in oruçlu olan kimseye bir nasihati var. Gelip size bir kimse sataştığı veya bulaştığı zaman ben oruçluyum desin diyor. Bunun iki manası vardır. Birincisi, karşıdaki kişiye ben oruçluyum, sana bu şekilde senin seviyene düşerek mukavemet gösteremem, karşılık veremem, mukabele edemem demektir. İkinci manası, kendine diyecek. Ben oruçluyum, ne yapıyorum? Buna,
evet,
mı cevap vereceğim?
Evet, çok güzel.
Bu şekilde mi hareket edeceğim diye kendine telkin vermesidir.
Hı hı.
Böyle bir konuyla karşılaştığı zaman kişi, ben neyi konuşuyorum? Bu benim için malayani midir? Yoksa konuşulması elzem bir mevzu mudur? Kimi zaman vardır ki konuşmanın gerektiği yerde susmak bir zulümdür. Ama kimi zaman vardır ki susmanın yerde konuşmak bir zulümdür.
Zulümdür.
Hani zulüm demek, وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضَعِهِ diye ifade edilir Arapçada. Yerli yerince hareket etmemek demektir. Yerine konulması, yerinde hareket edilmesi gereken noktaları ıskalamak demektir. Konuşulması gereken yerde susmak, susulması gereken yerde konuşmak en büyük zulümdür. Bu sebeple malayani'nin olduğu yerde konuşmak da, fikir beyan etmek de, insan, ya kendisinin belki hani akidesi sağlamdır ama konuştuğu şeyler hakikat bile olsa, bu kimse için ayak kaydırmayacak nitelikte olsa bile dinleyen kimselerin ayağını kaydıracaktır. Şöyle bir misal bahsediyor, misal veriyor. Necip Fazıl merhum, Üstad İslam Tasavvufu ve Batı Tefekkürü kitabında diyor ki, hocanın bir tanesi imam, camide vaaz verirken kürsüde şunları anlatıyor. Allah Teala adil olsaydı, adaletiyle hükmetseydi hiçbirimiz cennete giremezdik. Allah Teala bizlere adaletiyle hükmetmeyecektir. Rahmetiyle muamele edecektir. Bizler cennete Allah Teala'nın adalet vasfıyla değil, rahmet sıfatıyla ve rahmet ismi tecellisiyle cennete gireceğiz diye anlatıyor diyor ve neticesinde şunu söylüyor. Bu adamın söyledikleri doğru ama konuştuğu yer yanlış. Bunu halktan bir kimse dinleyip işittiği zaman Allah Teala'nın adil olmadığını, yani zalim olduğunu çıkarır. Bunun mukayesesini, bunun mukabelesini, bunun tahlilini yapabilecek istidatta olmayan kimselerin kulağına Allah Teala adaletiyle hükmetmeyecektir kısmı girip farklı bir şeyle meşgul olduğu için merhametiyle muamele edecektir kısmını duymaya da bilir. Bu kimsenin bu imamla alakalı efkar-ı umumiyesi değişmeyecektir ama Allah Teala'ya olan itikadı ve itimadı, Allah Teala'ya olan imanı zedelenecektir. bir kimsenin konuştuğu şeyler doğru olsa bile konuştuğu yerin de doğru olması gerekir. Tıpkı konuştuğu muhtevanın doğru olması gerektiği gibi usulünün ve usubunun da doğru olması gerektiği gibi. Bundan dolayı bilinen her bir şey her yerde söylenmez.
Çok da dikkatli olmak lazım hocam.
Azami surette.
Hani bir söz vardır ya, konuşmalarınıza dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür. Düşünceler
Evet.
eylemlere dönüşür diye giden bir söz. Özellikle bu tarz konularda çok çok dikkat etmek gerekir. Bu konu güzel de bir örnek oldu İmam Gazali'nin. İlmeğini başlayan bir kişinin şüpheli konulardan sakınması noktasındaki öğüdünü biz 1000 yıl sonra baktığımızda bir karşılığını görüyoruz. Yani İmam Gazali'nin önerisine ve tavsiyesine uymayan iki arkadaşımız ülke gündemini epey uzun bir süre meşgul ettiler. Evet efendim, sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, eksik olmayınız.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah önümüzdeki hafta yine Gazali Mektebi'nde ilim bahsine devam edeceğiz. Daha bitirmedik henüz değil mi hocam? İlim
Biraz
bahsiyle
daha,
alakalı.
Yani şöyle ilim bahsi
talebelere
bitmedi.
Tavsiye.
Talebelere tavsiyeleri biraz daha var. Yani birkaç dersimiz daha alacak inşallah. Sonrasında artık hocalara sorumluluklarından bahsedecek Gazali.
Evet.
Belki o zaman farklı bir mevzuya devam ederiz inşallah.
İnşallah. Sevgili hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Aziz dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Gazali Mektebi programının bu haftada sonuna geldik. Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmutu Hocam'la birlikteydik. Haftaya tekrar görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.